Ayrım 7, sayfa 97. Azap çektirme tam bir zafer töreni içinde tamamlanmaktadır. Ama tek düze akışı içinde aynı zamanda dramatik çekirdek olarak bir çarpışma sahnesini içermekteydi. Bu celladın işkence göreni üzerindeki hemen ve doğrudan eylemidir. Tabii ki bu kuralları olan bir eylemdir. Çünkü örf ve mahkumiyet ilamı çoğu zaman açık bir şekilde bunun başlıca bölümlerini hükme bağlamaktadırlar. Cellat yalnızca yasayı uygulayan kişi olmakla kalmamakta, aynı zamanda gücü sergileyen kişi de olmaktadır. Suçun şiddetine egemen olmak için ona karşı uygulanan bir şiddetin ajanıdır. Bu suçun maddi ve fizik olarak karşıtıdır. Bazen acıyan, bazen de gözü dönmüş bir karşıt, bir hasımdır. Damhurdiyer, çağdaşlarının birçoğuyla birlikte cellatların kötülük yapmış olan, işkence gören kişileri elleri altındaki bir hayvanmış gibi tekmeleyerek ve öldürerek onlara karşı her tür gaddarca muamele yaptıklarından yakınmaktaydı. J. de Damhurdiyer, Praktik, Julia Keir, Escosus Civilis, 1572, sayfa 219. Ve bu alışkanlık uzun süre kaybolmayacaktır. 6 Temmuz 1837 tarihli Gazet de Tribunaus Journal of Gloucester'a dayanarak bir mahkumu astıktan sonra cesedi omuzlarından tutup onu kendi etrafında şiddetle döndüren ve ona birçok defa gülünç ihtiyar bu şekilde yeteri kadar öldün mü diyerek vuran ve sonra kalabalığa dönerek en utanmazca sözleri alaycı bir havada söyleyen bir celladın canavarca ve mide bulandırıcı tutumunu aktarmaktadır. Azap çektirme töreninde hala meydan okuma ve düello vardır. Eğer cellat galip gelirse, eğer ondan kesilmesi istenilen kelleyi bir darbede uçurursa, onu halka göstermekte, yere koymakta ve sonra kendine el çırparak çok alkışlayan halkı selamlamaktadır. 1737'de vergiden muaf asker Montigny'nin infazı sırasında sahneyi kaydeden T.S. Hulett'tir. K.R.Ş. R. Ankel, Crimes et Châtiments au 18. E. Sequel 1933 sayfa 62-69. Bunun tersine eğer başarısız olursa, gerektiği gibi öldürmeyi başaramazsa ceza alabilir duruma gelmektedir. Kurbanını kurallara uygun bir şekilde parçalamayı başaramadığı için onun organlarını bıçakla kesmek zorunda kalan Damiens'in celladının durumu böyle olmuştur. Ona vaat edilmiş olan işkence atları bedeli fakirlere tahsis edilmek üzere müsaade edilmişlerdir. Bundan birkaç yıl sonra Avignon celladı aslında korkunç kişiler olan ve asması gereken üç ayduda çok fazla acı çektirince seyirciler kızmışlar, celladı kınamışlardır. Bu durumda onu cezalandırmak hem de halkın intikamından kurtarmak üzere hapse atmışlardır. K.R.Ş. Le Duhamel, Les Executions Capitales Davignon, 1890. Ve beceriksiz celladın bu cezalandırılışının arkasında henüz çok yakın tarihlere kadar süren bir geleneğin profili belirmektedir. Bu gelenek infazın başarısızlığa uğraması halinde mahkumun affedilmesini talep etmekteydi. Bu bazı ülkelerde açıkça yerleşik olan bir örftü. Örneğin Burgonya'da K.R.Ş. Chassagne Burgundy Jol S5. Halk bunun uygulanmasını bekliyordu ve bu yolla ölümden kurtulan bir mahkumu koruduğu da oluyordu. Hem bu örfü hem de bu beklentiyi yok edebilmek için eski dara ağacı avını kaçırmaz sözünü geçerli kılmak gerekmişti. İdam kararlarına açık hükümlerin dahil edilmesine dikkat etmek gerekmişti. Ölüm gerçekleşene kadar asılacak ve boğulacak, hayatın sona ermesine kadar. Ve Serpillon ve Blackstone gibi hukukçular 18. yüzyılın ortasında celladın başarısızlığa uğramasının mahkum açısından hayatını kurtulduğu anlamına gelmediği olgusu üzerinde ısrar etmişlerdir. F. Serpillon, Code Criminal, 1767, cilt 3, sayfa 1100. Blackstone, eğer bir suçlu ölene kadar asılmaya mahkum olmuşsa, celladın beceriksizliği yüzünden bazıları tarafından ölümden kurtarılırsa, şerifin infazı yenileteceği açıktır. Çünkü karar uygulanmamıştır ve eğer bu sahte merhamete kapılınacak olursa, birçok ihtilata kapı açılmış olacaktır. Commentaire sur le code criminel d'Angleterre. Fra çeviren 1776 sayfa 201. İnfaz töreninde hala tanrı sınaması ve yargısına ilişkin şifresi çözülebilir bir şeyler bulunmaktaydı. Cellat mahkum ile olan çarpışmasında biraz da kırığın silahşörü gibiydi. Ancak iğrenç ve kınanan bir silahşör. Gelenek görünüşe göre cellatlık beratının mühürlendikten sonra masaya konulmayıp yere atılmasını gerektirmekteydi. Bu çok gerekli ama doğaya aykırı görevi çevreleyen tüm yasaklar bilinmektedir. C. Loiseau, Think Libres du Droit des Offices, 1613 yayını, sayfa 80-81. İstediği kadar bir bakıma kralın kılıcı olsun, cellat iğrençliği hasmıyla paylaşmaktaydı. Onu öldürme yetkisi veren ve onun aracılığıyla mahkuma vuran hükümdarlık gücü onda mevcut değildi. Hükümdarın gücü onun gözü dönmüşlüğüyle özdeşleşmiyordu. Ve tam da bu nedenden ötürü kral celladın hareketini bir af mektubuyla kestiği zaman çok daha görkemli olarak gözükmekteydi. Olağan durumda karar ile infaz arasındaki kısa süre, çoğunlukla birkaç saat, affın tamamen son anda gelmesine yol açıyordu. Fakat herhalde törenin yavaş cereyan etmesi, bu olasılığın hesaba katılmasının sonucuydu. KRŞ S.P. Hardey, 30 Ocak 1769, sayfa 125, basılı cilt, 14 Aralık 1779, 4, sayfa 299. B. Anşel, Crimes de Châtiments au 18 E. Sequel, E. 162-163'te bir süvarinin gelerek mahut parşömeni getirdiği sırada çoktan dar ağacının dibine varmış olan Anthony Bulletix'in öyküsünü aktarmaktadır. Yaşasın kral diye bağırılmış, Bulletix meyhaneye götürülmüş, bu arada katip onun için şapka dolaştırmıştır. Mahkumlar bu olasılığın gerçekleşmesini ummakta ve işlerin uzaması için dar ağacının dibinde bile bazı ifşalarda bulunacaklarını iddia etmekteydiler. Halk böyle bir durumu temenni ettiğinde bağırarak af istemekte, son anı geciktirmeyi uğraşmakta, yeşil bal mumu mühürlü af belgesini getiren habercinin yolunu gözlemekte ve gerektiğinde onun gelmek üzere olduğu sanısını yaratmaktaydı. 3 Ağustos 1750'de isyan ederek çocuk kaçıran mahkumların infazı esnasında bir an için böyle olmuştur. Hükümdar infazda yalnızca yasanın intikamını alan güç olarak değil, aynı zamanda yasayı ve onun intikamının alınmasını askıya alabilen güç olarak da mevcuttur. Ona karşı yapılan saldırıları silme kararını vermede tek başına olmalıdır. Yargı iktidarını icra etme işini mahkemelere bırakmışsa bu yetkisini onlara devretmemiştir. Bu gücü hem cezaları kaldırmak hem de icra edilmesine izin vermek üzere eksiksiz bir biçimde korumaktadır. Azap çektirmeyi 18. yüzyılda hala sürmekte olan ayinselleşmiş biçimiyle siyasal bir işlemci olarak kavramak gerekir. Azap çektirme mantıken hükümdarın suçun yasa aracılığıyla kendine ulaşmış olması ölçüsünde cezaları doğrudan veya dolaylı olarak talep ettiği, bunlara karar verdiği ve bunları infaz ettirdiği bir cezalandırma sisteminin içinde yer almaktadır. Her yasa ihlalinde bir crimen majestatis vardır ve suçluların en küçüğünde bile muhtemel bir kral katili yer almaktadır. Ve kral katili de kendi hesabına tam ve mutlak suçludan başka bir şey değildir. Çünkü herhangi bir suçlunun tersini, hükümdarlık iktidarının özel bir karar veya iradesine saldırmak yerine hükümdarın fizik kişisinde onun ilkesine saldırmaktadır. Hükümdar katilinin ideal cezası mümkün tüm azapların toplamını oluşturmalıdır. Bu sonsuz intikam olacaktır. Fransız kanunları her halükarda bu cins bir canavarlığa karşı sabit bir ceza öngörmüyorlardı. Rabayek'a verilen cezayı Fransa'da uygulanan en gaddarlarını birbirleriyle birleştirerek icat etmek gerekmişti. Damiens için çok daha dehşetlilerini düşünmek gerekmişti. Bazı projeleri ortaya çıktı ama bunlar yetersiz bulundu. Bunun üzerine Revilla sahnesi yeniden ele alındı. Ve eğer Guillaume d'Orange'ın katilinin 1584'te intikamın sonsuzluğuna nasıl terk edildiği hatırlanacak olursa ılımlı kalındığını kabul etmek gerekir. İlk gün fokur fokur kaynayan bir kazanın bulunduğu meydana götürüldü. Darbeyi indirdiği kolu bunun içine sokuldu. Herdesi gün kol kesildi, kol ayağına düşünce o da bunu hemen ayağıyla dar ağacının altına itti. Üçüncü gün memeleri ve kollarının etleri kerpetenle çekildi. Dördüncü gün kollarının arkası ve butları kerpetenle çekildi ve böylece adam birbiri peşi sıra 18 gün işkence gördü. Sonuncu gün tekerleğe bağlandı ve kundağa sarıldı. 6 saat sonra hala su istiyor ve bu ona verilmiyordu. Nihayet ruhu umutsuzluğa kapılmasın ve kendini kaybetmesin diye cellattan onun işini bitirmesi ve onu boğması istendi. Brantome, Memories, La Vie des Hommes Illustres, 1722 yayını, cilt 2, sayfa 191-192. Azap çektirmelerin varlığının bu iç örgütlenmeden başka daha birçok şeye bağlandığında hiçbir kuşku yoktur. Ruşe, Kirchheimer burada iş gücünün yani insan bedeninin kendine endüstriyel tipten bir ekonomide atfedilecek olan yararı ve ticari değere sahip olmadığı bir üretim rejiminin etkisini görmekte haklıdırlar. Aynı zamanda bedenin küçümsenmesinin de ölüm karşısındaki genel bir tutuma atıfta bulunduğu kesindir. Ve bu tutumun içinde Hristiyanlığa özgü değerler kadar demografik ve bir bakıma biyolojik bir konum da keşfedilecektir. Hastalık ve açlığın yol açtığı yıkıntılar, salgınların devrevi katliamları, müthiş bir çocuk ölümü oranı, biyoekonomik dengelerin narinliği, bütün bunlar ölüme alışılmış bir şey haline getirmekte ve çevresinde onu bütünleştirmek, kabul edilebilir kılmak ve sürekli saldırganlığına bir anlam vermek için yapılan ayinlere neden olmaktaydı. Azap çektirme uygulamasının varlığını uzun bir zaman sürdürmüş olmasını çözümlemek için konjonktür olgularına başvurmak da gerekir. Ceza adaletini devrim arefesine kadar yönetmiş olan 1670 kararnamesinin eski fermanların katılığını bazı noktalarda daha da ağırlaştırmış olduğunu unutmamak gerekir. Metinleri hazırlamakla yükümlü devlet görevlileri arasında kralın niyetlerini temsil etmekte olan Pusord, Lamognon gibi bazı yargıçlara rağmen bunun böyle olmasını dayatmıştır. Klasik çağın ortasında hala çok sayıda ayaklanmanın olması, iç savaşların yaklaşan uğultusu, hükümdarın iktidarını parlamentoların aleyhine artırmak istemesi, katı ceza rejiminin sürüp gitmesini büyük bölümü itibariyle açıklamaktadırlar. Azap çektirmeye yönelik bir ceza sistemini açıklamak üzere burada genel ve bir bakıma dışsal nedenler bulunmaktadır. Bunlar fizik cezaların uzun zaman sürmelerini ve olabilirliklerini, onlara yöneltilen itirazların zayıflığını ve oldukça soyutlanmış durumda kalmak özelliklerini açıklamaktadırlar. Ama bu tabanın üzerinde onun belirgin işlevlerini ortaya çıkartmak gerekir. Azap çektirme eğer adli uygulamaya bu kadar derinlemesine işlediyse bunun nedeni gerçeği açığa çıkartan ve iktidarı gerçekleştiren unsur olmasıdır. Yazılının sözel olana, gizlinin halka açık olana, soruşturma sürecinin itiraf işlemini eklemleşmesini sağlamakta, suçun, suçlunun göze görünür bedeni üzerinde yeniden üretilmesine ve oraya geri döndürülmesine olanak vermekte, suçun aynı dehşet içinde açığa çıkmasını ve kendini iptal etmesini sağlamaktadır. Ayrıca mahkumun bedeni hükümdarlık kavuşturmasının yeri, iktidarın dışa vurumu için bir demirleme noktası, güçler arasındaki benzemezliği belirtmenin fırsatı haline gelmektedir. İleride gerçek iktidar ilişkisinin tüm cezalandırma mekanizmalarının merkezinde yer aldığını ve çağdaş ceza uygulamalarının da bulunduğunu ama çok başka bir biçim altında ve çok farklı etkilere sahip olarak görülecektir. Aydınlanma çağı onların canavarlıklarını ilan ederek azap çektirmeye yönelik uygulamaları küçük düşürmekte gecikmeyecektir. Azaplar bizzat yargıçlar tarafından da çoğu zaman bu canavarlık terimiyle ifade edilmekteydiler ama burada eleştirel bir niyet bulunmamaktaydı. Canavarlık kavramı eski ceza uygulamasının içinde herhalde azap çektirme ekonomisini en iyi işaret edenlerden biridir. Canavarlık öncelikle bazı büyük suçlara özgü bir karakterdir. Bu suçların saldırıda bulundukları doğal ve pozitif, tanrısal veya insani yasalara, bunların yol açtıkları rezaletli gürültü patırtıya veya tersine işlenirken gösterilen gizli kurnazlıklar, bu suçların faili ve kurbanları olanların mertebe ve statülerine, onlara atfedilen veya yol açtıkları düzensizliklere, yarattıkları dehşet duygusuna atıfta bulunmaktadır. Öte yandan ceza, suçu herkesin gözleri önüne tüm ağırlığı içinde sermek zorunda olduğu ölçüde bu canavarlığı yükselmek durumundadır. Onu kamuya açık hale getiren itiraflar, söylevler ve yapıtlar aracılığıyla gün ışığına taşımak zorundadır. Onu suçlunun bedenini aşağılama ve acı biçiminde uygulayan törenlerde yeniden üretmek zorundadır. Canavarlık cezanın onu gün ışığına çıkartmak üzere azap çektirme halinde geri döndürdüğü suçun bir parçasıdır. Azap çektirme cezalandırılan şeyin gerçekliğini oluşturan süreç içinde yer almaktadır. Ama daha fazlası da vardır. Bir suçun canavarlığı aynı zamanda hükümdara meydan okumanın şiddetidir. İşte bundan ötürü hükümdarın bu canavarlığı aşmaya, ona egemen olmaya, onu bir aşırılıkla iptal ederek ona üste gelmeye yönelik bir işlevi olan karşılığı harekete geçirecektir. Azap çektirme süreci içinde hiç eksik olmayan canavarlık demek ki çifte bir rol oynamaktadır. Suçun ceza ile bağlantılı olması ilkesi olmasının yanı sıra cezanın suça nazaran daha azgın olmasıdır. Canavarlık aynı anda hem gerçeğin hem de iktidarın gözler önüne serilmesini sağlamaktadır. Sona eren soruşturmanın ayinsel çerçevesi ve hükümdarın zafer kazandığı törendir. Ve bu ikisini suçlunun bedeninde birleştirmektedir. 19. yüzyıl ceza uygulaması gerçeğin soğukkanlı araştırması ile cezanın içinden tam anlamıyla yok edilemeyen şiddet arasında mümkün olduğunca mesafe koymaya çalışacaktır. Yaptırım uygulanması gereken suç ile kamusal iktidar tarafından dayatılan cezayı birbirlerinden ayıran benzeşmezliği vurgulamaya özen gösterilecektir. Gerçek ile ceza arasında artık yalnızca meşru bir tutarlılık ilişkisi olacaktır. Yaptırım uygulayan iktidarın artık kendini cezalandırmaya kalktığından daha büyük bir suçla lekelememesi gerekmektedir. Verdiği ceza konusunda masumiyetini koruması gerekmektedir. Bu cins işkenceleri yasaklamak için acele edelim. Bunlar yalnızca Romalıları yöneten taşlı canavarlara layıktı. C.E.D. Pastoret, Hükümdar Katilleri Hakkında, Des Louis Penalis, 1790, Cilt 2, Sayfa 61. Fakat bir önceki dönemin ceza uygulamasına göre hükümdarın azap çektirmesiyle suçun yakınlıkları bu esnada kanıtlama ile ceza arasında meydana gelen karışma barbarca bir karışıklığın ürünü değildi. Burada gündemde olan şey canavarlığın mekanizması ve zorunlu bağlantılarıydı. Cezanın canavarca olması alçaklığın mutlak güç tarafından ayinsel olarak giderilmesini örgütlüyordu. Hata ve cezanın birbirleriyle bağlantılı olmalarının ve canavarlığın biçimi içinde birbirlerine bağlanmaları belli belirsiz bir şekilde kabul edilmiş olan bir kısasa kısas yasasının sonucu değildi. Cezalandırma ayinlerindeki belli bir iktidar mekaniğinin sonucuydu. Etkisini yalnızca beden üzerinde doğrudan gösterdiğini gizlemeyen, aynı zamanda fizik dışa vurumlarıyla kendini yücelten ve güçlendiren bir iktidar, kuralları ve yükümlülükleri, ihlal edilmeleri bir saldırı oluşturan ve bir intikama yol açan kişisel bağlar olarak değerlendiren bir iktidar, itaatsizliği bir husumet, onun ilkesi içinde iç savaştan çok farklı olmayan bir ayaklanma başlangıcı sayan bir iktidar, yasaların neden uygulandığını kanıtlamak zorunda olmayan ama düşmanlarının kimler olduklarını ve onları tehdit eden hangi güç boşalmalarının bulunduğunu gösterme durumunda olan bir iktidar, kesintisiz bir gözetim altında tutmayı sağlayamadığı için etkisini yenilemeyi kendine özgü dışa vurumların parlaklığı içinde arayan bir iktidar. Üst iktidar olma gerçeğini gözler önüne ayinsel olarak sererek yeniden güç kazanan bir iktidar. Öte yandan canavarca olma ayıbını taşımayan cezaların yerine insani olma şerefini üstlenecek olan cezaların ikame edilmelerine yol açacak tüm nedenler arasında bir tanesi vardır ki hemen çözümlenmesi gerekir. Çünkü bizzat azap çektirmenin içindedir. Hem onun işleyişinin unsurudur hem de sürekli düzensizliğinin ilkesidir. Azap çektirme törenlerindeki baş kişi bu törenlerin gerçekleşmesi için gerçek ve dolaysız mevcudiyeti talep edilen haktır. Bilinecek ama nasıl cereyan ettiği bir sır olarak kalacak olan bir azap çektirmenin hiçbir anlamı olamazdı. Azap çektirmenin örnek oluşturması yalnızca en küçük yasa ihlalinin bile güçlü bir cezalandırılma tehlikesi taşıdığının bilincinin uyandırılması için değil, aynı zamanda suçlunun üzerinde şiddet uygulayan iktidarın seyri yoluyla bir dehşet etkisini harekete geçirmesi için de istenilen bir şeydi. Ceza alanında en güç nokta cezanın verilmesidir. Bu sürecin amacı ve sonudur ve suçluya iyi uygulandığı takdirde yaratacağı örnek ve dehşetle elde edilen tek üründür. A. Brunayu, Op. Cilt 1715, 1. bölümünün sayfa numarasız ön sözü. Fakat bu dehşet sahnesinde halkın rolü ikirciklidir. Seyirci olarak çağrılmıştır. Gösterilere, suçun herkesin önünde itiraf edilmesine davetlidir. Kazıklar, dar ağaçları, idam direkleri meydanlarda veya yol kenarlarında kurulmaktadır. İşkenceden geçenlerin cesetlerinin büyük bir olasılıkla suçu işledikleri yer olan noktalarda günlerce bırakıldığı olmaktadır. İnsanların bilmeleri yetmez, gözleriyle görmeleri de gerekir. Çünkü korkmaları gerekir ama aynı zamanda. Çünkü cezalandırmanın kefilleri olarak tanık olmaları ve çünkü belli bir noktaya kadar bu işe katılmaları gerekir. Tanık olmak onların sahibi oldukları ve üstlendikleri bir haktır. Gizli tutulan bir azap çektirme ayrıcalıklı kişiye uygulanan işkencedir. Ve böylesine durumların çoğunda işkencenin tüm katılığıyla uygulanmadığından kuşku duyulmaktadır. Kurbanın son anda bakışlardan gizlenmesine itiraz edilmektedir. Karısını öldürdüğü için teşhir edilen posta idaresi genel veznedarı sonra kalabalıktan uzaklaştırılmıştır. Onu kapalı bir arabaya bindirdiler. Eğer iyi korunuyor olmasaydı, onu yuhalayan halkın kötü muamelesine karşı güvenceyi almak zor olurdu. S.P. Hardy, Cilt 1, Sayfa 328. Lescambo kadının asıldığında yüzü bir cins tülbentle gizlenmeye çalışılmıştır. Boynunda ve başında bir mendil vardır. Bu durum halkın çok mırıldanmasına ve onun Lescambo olmadığını söylemesine yol açmıştır. T.S. Giot, Zikr, R. Anşel, Op, Cilt, Sayfa 70-71. Halk, işkenceleri ve azap çektirilenlerin kim olduğunu görme hakkına sahip çıkmaktadır. Giyotin ilk kullanışında, Chronique de Paris halkı hiçbir şey göremediğinden yakınıyor ve işkence yerimizi bize verin diye şarkı söylüyordu. KRŞ, J. Lawrence, A History of Capital Punishment, 1432, sayfa 71, V.D. Bu azap çektirmeye katılma hakkı da vardır. Uzun uzadıya dolaştırılan, teşhir edilen, aşağılanan mahkum, suçunun defalarca hatırlatılan dehşetiyle birlikte seyircilerin hakaretlerini bazen de saldırılarına sunulmaktadır. Halkın intikamı, hükümdarın intikamının içine sızmaya davet edilmekteydi. Bu iş de halkın intikamının, kralın intikamının temeli olmasından ve kralın halkın kinini kendi doğrultusuna yöneltmek istemesinden olmamaktaydı. Bunun böyle olmasının nedeni, kralın düşmanlarından intikam almaya giriştiğinde halkın yardım etme durumunda olmasından ve özellikle de bu düşmanları halkın içinde yer aldığında bu katkıda bulunma durumunun artmasından kaynaklanmaktaydı. Sanki halk kralın intikamına bir dar ağacı hizmetiyle katkıda bulunmak zorundaymış gibi olmaktaydı. Bu hizmet eski kararnamelerde öngörülmüştü. Dini küfür edenlere ilişkin 1347 tarihli ferman bunların sabah duasından ölüm saatine kadar kazığa bağlı olarak teşhir edileceklerini ve bunların suratının çamur ve diğer pisliklerden atılabileceğini ama taş ve diğer yaralayıcı şeylerin olmayacağını öngörmekteydi. Eğer aynı suçu tekrar işlerse ikinci keresinde resmi pazar kurulduğu günde kazığa bağlanmasını ve üst dudağının yarılarak dişlerinin görülmesini irade ederiz. Azap çektirmeye bu katılış biçimi klasik dönemde artık kuşkusuz sınırlandırılmak istenilen bir hoşgörüden ibaret hale gelmiştir. Yol açtığı barbarlıklardan ve cezalandırma yetkisinde meydana getirdiği aşındırmalardan ötürü. Fakat bu katılım tamamen kaldırılamayacak kadar azap ekonomisinin içinde yer almaktaydı. 18. yüzyılda hala Montini'ye uygulanan işkencelere eşlik edenler gibi sahneler görülmekteydi. Cellat mahkumu idam ederken haldeki balıkçı kadınlar kafasını kestikleri bir manken dolaştırıyorlardı. T.S. Gillot, Zikr R. Anşel, sayfa 63, olay 1737'de geçmektedir. Ve arasında yavaş yavaş dolaştırdıkları suçluları halka karşı birçok kereler korumak gerekmişti. Hem örnek hem de hedef olarak hem ileriye yönelik bir tehdit hem de aynı anda hem vaat edilen hem de yasaklanan av olarak. Hükümdar kalabalığı iktidarının dışa vurumuna çağırarak kendine bağlılık işareti haline getirdiği şiddet gösterilerini bir an için hoşgörü göstermekti ama bunlara hemen kendine ait ayrıcalıklarını oluşturduğu sınırları koymaktaydı.